Ayrım 13, sayfa 149. İnfazcı Lars Kepler. Saga içinde 5 bilgisayarın olduğu bir odanın kapısında durmuştu. Bir kenarda saçı sakalı kirli bir oğlan duruyordu. Daniel Marplund'tu. Kuruyan dudaklarını yalıyordu. Huzursuzdu. Bir elinde Rus yapımı tüfek süngüsü vardı. "Biz polisiz," diyen Saga kimliğini gösterdi. "Lütfen elindeki o bıçağı bırak." Başını iki yana sallayan genç adam süngüyü havaya kaldırıp sağa sola çevirdi. "Yalnızca konuşacağız," diyen Yuna silahını kılıfına soktu. "Konuş o zaman," dedi Daniel gergin bir sesle. Yuna genç adama yaklaşarak gözlerini huzursuz gözlerine dikti. Üzerine yönelmiş süngüye hiç aldırmadı. Daniel, "Şu bıçak eline hiç yakışmıyor," diye gülümsedi. Süngüden keskin bir tüfek yağı kokusu geliyordu. Elindeki süngüyle havaya hızlı daireler çizen Marplund gözünü Yuna'dan ayırmadan cevap verdi. "Yalnızca Finlilerin eline yakışmaz." Yuna hızlı bir hamleyle genç adamın bileğini tuttu, fazla zorlanmadan süngüyü alıp masanın üzerine koydu. Odaya bir sessizlik çöktü, bir süre birbirlerine baktılar. Daniel omuzlarını silkti. "Ben genellikle bilgisayar işine bakıyorum," dedi özür diler gibi. "Birazdan sohbetimizi kesecekler," dedi Yuna aceleyle. "Penelope Fernandez'in evinde ne işin vardı?"
"Ziyaret ettim."
"Daniel," dedi Yuna ürkütücü bir sesle, "içeriği boylamana yalnızca bu süngü bile yeter. Ama benim seni içeri tıkmaktan çok daha önemli işlerim var. Bu nedenle vakitten tasarruf etmeni istiyorum."
"Penelope Brigaden'den mi?" dedi Saga çabucak.
"Penelope Fernandez mi?" diye güldü Daniel.
"O bize karşı. Bunu açıkça ifade etti."
"Peki onun da ne işiniz var?" dedi Yuna.
"Bize karşı derken kastın ne?" dedi Saga. "Aranızda bir iktidar kavga."
"Ne olduğunu sapo bilmiyor mu?" dedi Daniel yorgun bir gülümsemeyle. "Fernandez tam bir pasifist, yeminli bir demokrat. Yani bizim yöntemlerimizden hoşlanmaz. Ama biz onu severiz."
Yuna iki bilgisayarın önündeki bir sandalyeye oturdu. "Sever misiniz?"
"Ona saygımız var," dedi Marplund.
"Niçin?" dedi Saga. "O zaman niçin?"
"Ondan nefret eden ne kadar insan var bilmiyorsunuz. Demek istediğim, Google'da adını tıklayın da görün. Hakkında bir sürü küfür okuyacaksınız. Ama şimdi bunun da ötesine geçtiler."
"Ötesine geçmekle kastın ne?"
İnanmaz bir ifadeyle bakan Daniel,
"Kaybolduğundan haberiniz vardır herhalde," dedi.
"Evet," dedi Saga.
"İyi," dedi Daniel. "Bu iyi bir şey ama her nedense ben polisin onu bulmak için ciddi bir çaba göstermeyeceğine inanıyorum. Onun evine gitme nedenim buydu. Bu işin arkasında kimler var öğrenmek için bilgisayarını araştıracaktım. Demek istediğim, İsveç Direniş Hareketi adlı faşist örgüt Nisan ayında üyelerine bir mesaj göndererek Penelope Fernandez adlı komünist orospunun kaçırılıp hareketin seks kölesi yapılmasını istedi. Bakın bakalım buraya."
Daniel Marplund bir şeyler tuşlayıp bilgisayarın ekranını Yuna'ya çevirdi.
"Bu Ari ırk kardeşliğine bağlı bir site," dedi.
Ari ırkın erkeklik organlarıyla süslenmiş inanılmaz kaba sohbetlerine hızla göz gezdirdi Yuna. Penelope'nin nasıl öldürüleceği konusunda derin fikir teatisinde bulunuyorlardı. "Ama bu grupların Penelope'nin kaybolmasıyla bir ilgisi yok," dedi Yuna.
"Yok mu? Peki kimin var? Kuzey Birliği'nin mi?" diye sordu Daniel öfkeli bir şekilde. "Uyanın artık, henüz vakit varken."
"Vakit varken derken neyi kastediyorsun?" dedi Yuna.
"Her zaman olanı," dedi Daniel. "Müdahale etmekte hep geç kalmanızı. Annesinin telesekreterine bırakılmış bir mesajı yakalayabildim. Yani durum çok acil ama henüz geç değil. Bu nedenle Penelope'nin bilgisayarına bakıp..."
"Mesajı mı yakaladın?" diye sözünü kesti Yuna.
"Bu sabah telefonla annesine ulaşmaya çalıştı," diyen Daniel huzursuz bir şekilde kirli saçlarını kaşıdı.
"Penelope mi?"
"Evet."
"Ne dedi?" dedi Saga aceleyle.
"Telefon dinlemeyi yalnızca Sepo bilmiyor," dedi Daniel çarpık bir gülümsemeyle.
"Ne dedi?" diye tekrar etti Yuna sesini yükselterek.
"Peşinde birilerinin olduğunu," dedi Daniel öfkeyle.
"Tam olarak ne dedi?" dedi Yuna.
Bakışlarını Saga'ya çeviren Daniel, "Lokallerimizin basılmasına ne kadar zaman kaldı?" diye sordu.
Saga saatine baktı. 3-4 dakika.
O zaman şunu dinlemeye vaktimiz var, dedi Daniel Marklund. Yandaki bilgisayarın klavyesini tuşlayıp sesi yükseltti.
Bir uğultu duyuldu ve arkasından Claudia Fernandez'in telesekreteri çalıştı. 3 kısa tondan sonra cızırtılar ve bağlantı sorunundan kaynaklanan sesler geldi. Cızırtıların gerisinden zayıf bir ses duyuldu. Bir kadın sesiydi ama ne dediği anlaşılmıyordu. Birkaç saniye sonra bir iş bul diyen bir adam sesi duyuldu. Arkasından bir tıkırtı ve sessizlik.
Affedersiniz diye söylendi Daniel. Birkaç filtre yerleştirmeliyim.
Zaman geçiyor diye söylendi Saga. Daniel tuşlara dokundu, birbirleriyle kesişen ses dalgalarını inceledi, birkaç sayıyı değiştirdi ve kaydı tekrar başlattı. Ben Claudia, şimdi cevap veremiyorum ama mesaj bırakırsanız mümkün olan en kısa zamanda ararım. O 3 kısa ton bu defa daha farklıydı. Işırtıların yerini metalik zayıf cızırtılar almıştı. Birden Penelope Fernandez'in sesi duyuldu. ''Anne, yardıma ihtiyacım var. Peşimde biri var.''
''Bir iş bul.'' dedi bir adam ve sesler sustu.
32. Bölüm Dürüst Polis Çalışması. Saatine bakan Saga Bauer gitmesi gerektiğini söyledi. Daniel Marklund barikatlarda kalacağım diyerek işi şakaya vurmaya çalışsa da gözlerinde korku vardı.
''Şiddetli bir baskın olacak.'' dedi Saga. ''Şu süngüyü ortadan kaldır. Sakın direnme.'' Hemen teslim ol, ani hareketlerden kaçın.
Yuna ile birlikte küçük büroyu terk ettiler. Bir süre arkalarından bakan Daniel Marklund oturduğu sandalyeden kalkarak süngüyü çöp kutusuna attı. Yuna ile Saga Brigade'nin labirent gibi birbirine açılan odalarından geçip Hornsgatan'a çıktılar. Saga, Nathan Fastwood'la patates kızartması yiyerek operasyon emri bekleyen sivil polislerin yanına gitti. Parlak gözleri ifadeden yoksundu. 2 dakika sonra 4 siyah minibüsten tepeden tırnağa silahlı 15 polis indi. Binanın değişik girişlerini zorlayıp açarak içeriği göz yaşartıcı gaza boğdular. İçeri girdiklerinde Mark Lund'la birlikte 5 genç elleri başlarının üzerinde diz çökmüşlerdi. Plastik kelepçeyle kolları arkalarından bağlanan gençler sokağa çıkarıldıklarında öksürüyorlardı. Sepo'nun ele geçirdiği silahlara göre Brigade'nin askeri donanımı pek parlak değildi. Colt marka eski bir askeri tabanca, miadını doldurmuş bir tüfek, bir kırma çifte, bir kutu fişek, 4 bıçak ve bir ninja yıldızı. Yuna arabasını Söder Mallarstand boyunca sürerken müdürünü aradı. 2 çalıştan sonra cevap verdi Carlos.
''Polis akademisi eğlenceli mi Yuna?'' dedi.
''Orada değilim.''
''Biliyorum, çünkü...''
''Penelope Fernandez yaşıyor.'' dedi Yuna. ''Peşindeki adamlardan hayatını kurtarmaya çalışıyor.''
''Nereden çıkardın bunu?''
''Annesinin telesekreterine mesaj bırakmış.'' Bir sürelik bir sessizlikten sonra derin bir nefes alan Carlos,
''Tamam, yaşıyor, iyi, başka ne biliyoruz? Yaşıyor ama...''
''30 saat önce, yani telefon açtığı saate kadar yaşadığı kesin.'' dedi Yuna ve birinin peşinde olduğu.
''Kim?''
Bunu söyleyecek durumda değildi herhalde ama eğer benim karşılaştığım adamsa kesinlikle vakit kaybetmemeliyiz.
Yani meslekten bir katille karşı karşıyayız diyorsun, öyle mi?
Bana ve Erikson'a saldıran adamın profesyonel bir temizlikçi olduğundan eminim. Bir grob.
Grob?
Sırpça mezar demek. Bunlar pahalı katiller. Prensip olarak yalnız çalışırlar ama aldıkları işi bitirirler.
Kulağa pek de gerçekmiş gibi gelmiyor.
''Ama öyle!'' dedi Yuna öfkeyle.
''Sen hep böyle dersin. Eğer profesyonel bir katilse Penelope bu kadar zaman nasıl hayatta kaldı? Neredeyse 2 gün geçti.''
''Eğer o kız yaşıyorsa bunu temizlikçinin başka öncelikleri olmasına borçlu.''
''Yani sen hala adamın bir şey aradığını düşünüyorsun.''
''Evet.'' dedi Yuna.
''Peki ne?''
''Bilemiyorum. Belki bir fotoğraf.''
''Böyle düşünmenin sebebi ne?''
Şimdilik bundan daha iyi bir teori yok. Penelope'nin kitap raflarından çekilip kontrol edilen kitapları, arkasında şiir yazılı fotoğrafı, Björn'ün kısa ziyaretini, elini nasıl karnına bastırdığını, kapının penceresindeki avuç izini, kapıya yapıştırılmış fotoğraftan kalan seloteyp izlerini hızla anlattı Yuna.
''Katilin bu fotoğrafın peşinde olduğunu mu düşünüyorsun?''
Bence bu fotoğrafı önce Björn'ün evinde aradı. Bulamayınca da eve benzin döktü. Sonra da komşu yaşlı kadının evine girdi. Ütüyü fişe takıp ısı düğmesini sonuna kadar açtı. İtfaiye yangın alarmı 11.05'te verildi ama artık çok geçti.
Aynı akşam Viola'yı öldürdü, öyle mi?
Belli ki Björn'ün tekneye giderken fotoğrafı yanına aldığını düşündü. Peşlerine düştü. Tekneye çıktı. Viola'yı boğup tekneyi aradı. Tekneyi batırmayı düşünürken bir nedenle fikrini değiştirdi. Skärgården'i terk edip Stockholm'e döndü. Penelope'nin evini aramaya başladı.
Ama fotoğrafı orada da bulamadı, dedi Carlos.
Björn bu fotoğrafı yanına aldı ya da bir arkadaşının evine sakladı yahut bir kasa veya başka bir yere koydu. Bir sessizlik oldu. Carlos'un ağır solumalarını duydu Yuna.
Yani bu fotoğrafı bulursak, dedi Carlos, bütün düğüm çözülecek, öyle mi?
Evet, dedi Yuna.
Demek istediğim, eğer biz bu fotoğrafı görürsek, polis görürse fotoğrafın gizliliği kalmayacak ve artık uğruna kimse öldürülmeyecek.
Umarım o kadar basittir.
Yuna, bu soruşturmayı Peter'den alamam. Umarım sen...
Polis akademisine gidip ders vereceğim, diye sözünü kesti Yuna.
Benim duymak istediğim de buydu, diye güldü Carlos.
Emniyet müdürlüğünün olduğu Kumsolmen'e doğru arabasını süren Yuna, Erikson'un bıraktığı sesli mesajları dinledi. İlk mesajda sakindi, hastanede yatarken de çalışabileceğini söylüyordu. 13 dakika sonra soruşturmaya katılmak istediğini belirtiyor, 27 dakika sonra bağırarak boş oturmaktan delirmek üzere olduğunu söylüyordu. Yuna onu aradı, yorgun bir sesle tıpkı bir kurbağa gibi "Vrak!" diyerek açtı telefonu. "Geç mi kaldım?" dedi Yuna. "Kafayı çoktan yedin mi?"
Erikson cevap yerine iç çekti. "Beni anlayacak kadar aklın kaldı mı bilemiyorum," dedi Yuna.
"Ama hızla ilerlememiz gerekiyor. Penelope Fernandez annesinin telesekreterine önceki sabah bir mesaj bırakmış."
"Önceki sabah mı?" dedi Erikson. Birden dikkat kesilmişti. "Peşimde biri var," demiş.
"Buraya mı geliyorsun?" dedi Erikson.
Penelope ile Björn'ün cuma gecesi birlikte olmadıklarını söyleyen Yuna'nın anlattıklarını burnundan soluyarak dinledi Erikson. Penelope tartışma programına katılmak için 06.40'ta kendini bekleyen taksiye binip televizyon binasına gitmişti. Taksi hareket ettikten yalnızca birkaç dakika sonra Björn daireye girmişti. Kapının camında gördüğü avuç izini, seloteyp ve fotoğraftan kalan parçaları anlatan Yuna, Björn'ün Penelope'nin daireden çıkmasını beklediğini, kızın taksiye bindiğini gördükten sonra daireye dalıp hızla fotoğrafı aldığını söyledi.
"Bence bize saldıran adam bir temizlikçiydi," dedi. "Bizimle karşılaştığında fotoğrafı arıyordu."
"Belki," diye fısıldadı Erikson.
"Amacı daireden kaçmaktı. Bizi öldürmeyi düşünmedi," dedi Yuna.
"Yoksa şimdi ölmüştük," dedi Erikson.
Telefonda bir gıcırtı duyuldu. Erikson, "Biraz rahat bırak," dedi birine. "Ama jimnastik zamanı geldi," dedi bir kadın. "Özel bir görüşme yapıyorum," diye fısıldadı Erikson.
"Temizlikçinin fotoğrafı henüz bulamadığı sonucunu çıkarabiliriz," dedi Yuna. "Eğer teknede fotoğrafı bulsaydı Penelope'nin evine gelmezdi."
"Björn aldığı için orada da bulamadı," dedi Erikson.
"Bana kalırsa daireyi küle çevirmeye çalışmasının nedeni de bu. Onun için önemli olan bu fotoğrafın başkalarının eline geçmesini engellemek. Bulamadığı bir yerdeyse hiç değilse yansın diye düşündü."
"Bu lanet fotoğraf bu kadar önemliyse niçin Penelope oturma odasının kapısını astı?" diye sordu Erikson.
"Birkaç tahminde bulunabilirim," dedi Yuna. "En akla yatkın olanı, Björn ile Penelope'nin bir şeyi kanıtlamak için bu fotoğrafı çektikleri ama ne kadar önemli olduğunu kendileri de anlayamadılar."
"Bence bu, bence bu," dedi Erikson hevesle. "Çünkü onların gözünde bu fotoğraf uğruna adam öldürülecek kadar tehlikeli, saklanması gereken bir şey değildi."
"Ama Björn birden fikir değiştirdi."
"Belki yeni bir şey öğrenip ne kadar tehlikeli olduğunu anladı," dedi Yuna. "Bildiğimiz sınırlı. Bütün bu sorulara cevap bulabilmek için dürüst bir polis çalışması gerekiyor."
"Kesinlikle," diye neredeyse bağırdı Erikson. Son bir haftada yapılan bütün telefon konuşmalarına, mesajlara, harcamalara, faturalara, otobüs biletlerine ulaşabilir misin?
"Hem de nasıl."
"Ah aptal kafam ya, bu söylediklerimi unut gitsin.
Ne, ne unutması? Fizik tedavim var dedi Yuna gülümseyerek. Fizyoterapistle randevun yok mu?
Bir Nisan şakası mı bu dedi Erikson. Fizyoterapistmiş. Onlar da kim? Gizli işsizler.
Ama senin dinlenmeye ihtiyacın var diye devam etti Yunan. Ben başka bir teknikerle de...
Burada öylece beklemekten kafayı yiyeceğim.
Dur hele, hasta iznine ayrılalı daha 6 saat oldu.
Duvarlara tırmanacağım dedi Erikson.
33. bölüm araştırma. Yuna direksiyonu doğuya, Gustavsberg'e doğru kırdı. Disa'yı aramayı düşündü ama Anya'nın telefon numarasını tuşladı. ''Bana Claudia Fernandez'in adresi lazım.'' dedi.
''Maria Gata'nın No.5'' dedi Anya hiç beklemeden. ''Eski porselen fabrikasının yakınında.''
''Teşekkürler.'' dedi Yuna. Anya telefonu kapatmadı.
''Bekliyorum.'' dedi şuh bir tonla.
''Ne bekliyorsun?'' dedi Yuna. ''Gemiye atlayıp o boya gitmemizi ve göl kenarında odun saunalı bir ev kiralamamızı.''
''Kulağa hoş geliyor.'' dedi Yuna.
Hava gri, nemli ve boğucuydu. Yuna arabasını Claudia Fernandez'in oturduğu binanın önüne park etti. Keskin bir kuş üzümü ve şimşir kokusu aldı, bir süre durup onalara daldı. Hayal ettiği yüz kapının ziline bastığında dağıldı. Kapıya asılı bir tahtanın üzerinde neredeyse çocuksu harflerle yakılarak Fernandez ismi işlenmişti. Melodik bir zil sesi çınladı, Yuna bekledi. Bir süre sonra içeriden ağır ayak sesleri işitildi. Claudia endişeli bir yüzle açtı kapıyı. Yuna'yı gördüğünde hole doğru geriledi. Yandaki askılıktan bir palto düştü.
Hayır diye fısıldadı Pen.
Claudia sakin ol, bir şey yok dedi Yuna aceleyle. Daha fazla dayanamayan Claudia elbiselerin altına çöktü. Ürkmüş bir hayvan gibi soluyordu.
Ne oldu dedi korku dolu bir sesle.
Henüz fazla bir şey bilmiyoruz ama dün sabah Penelope seni aramış.
Yani hayatta.
Evet hayatta.
''Şükürler olsun Tanrım'' diye fısıldadı Claudia. ''Şükürler olsun.''
''Senin telesekreterine bir mesaj bıraktığını tespit ettik.''
''Benim?''
''Hayır.'' diyerek ayağa kalktı Claudia.
''Çok cızırtılı, sesini duyabilmek için özel aletlere ihtiyaç var.'' dedi Yuna. ''Yalnızca bir adam bana iş bul diyor.''
''Evet işte o.'' dedi Yuna. ''Önce Penelope konuşuyor ama duyulmuyor.''
''Ne diyor?''
''Yardıma ihtiyacım var.'' diyor. ''Deniz polisi bir araştırma zinciri kuruyor.''
Peki telefonun için izlemiyorlar, telefondan bulamaz.
Claudia dedi Yuna sakin bir sesle, bir takım soruları cevaplamanı istiyorum.
Ne soruları?
Oturamaz mıyız? Holden mutfağa geçtiler.
Yuna Linna dedi Claudia, bir soru sorabilir miyim?
Sor ama belki cevaplayamam. Elleri titreyerek kahve fincanlarını çıkaran Claudia Fernandez Yuna'nın karşısına oturup uzun süre baktı.
Senin bir ailen var öyle değil mi dedi.
Aydınlık duvarları sarıya boyalı mutfakta bir süre sessizlik oldu. Penelope'nin evine en son ne zaman gittin dedi en sonunda Yuna.
Önceki hafta salı günü Viola'ya bir pantolon dikmeme yardım etti.
Claudia'nın dudakları titredi. Şimdi dikkatle düşünmeni istiyorum diyen Yuna kadına doğru iyice eğildi. Kapının camında bir fotoğraf gördün mü?
Evet.
Ne vardı diye sordu Yuna heyecanını yenmeye çalışarak.
''Bilemiyorum.'' dedi Claudia. ''Bakmadım.''
''Ama bir fotoğraf olduğundan eminsin değil mi?''
''Evet eminim.''
''Birilerinin fotoğrafı mıydı?''
''Bilemiyorum. İşiyle ilgili bir şey diye düşündüm.''
''İçeride mi yoksa dışarıda mı çekilmiş bir fotoğraftı?''
''Hiçbir fikrim yok.''
''Gözlerinin önüne getirmeye çalış.'' Claudia gözlerini kapattı. Bir süre bekledikten sonra başını iki yana salladı.
''Göremiyorum.''
''Bir daha dene. Çok önemli.'' Claudia gözlerini tekrar kapattı, düşündü ve tekrar başını iki yana salladı.
Hatırladığım tek şey kapıya fotoğraf asmasını yadırgamıştım çünkü çirkin duruyordu.
Peki niçin işiyle ilgili bir fotoğraf olacağını düşündün?
Bilemiyorum dedi Claudia.
Yuna özür dileyerek çalan telefonunu cebinden çıkardı. Carlos arıyordu, evet.
Dalaro'daki deniz polisinden Lance'la konuştum. Yarın sabah bir araba zinciri oluşturacaklarmış. 300 kişi ve yaklaşık 50 tekne katılacakmış.
Güzel dedi Yuna. Hole çıkan Claudia'ya baktı.
Erikson'u aradım. Nasıl olduğunu sormak için dedi Carlos.
Kendini toparlıyor gibi dedi Yuna.
Yuna, neler çevirdiğinizi bilmek istemiyorum. Ama Erikson'a göre bir kez daha haklı çıkacakmışsın.
Telefonu kapatan Yuna hole geçti. Claudia ceketini ve lastik çizmelerini giymişti.
Telefonda adamın ne dediğini duydum dedi. Aramaya ben de katılmak istiyorum.
Kapıyı açtı. Claudia, bırak polis işini yapsın.
Kızım beni arayıp yardım istemiş.
Biliyorum, böyle beklemek çok zor.
Lütfen izin ver seninle geleyim. Ayak bağı olmam. Yemek yaparım, telefonlarına bakarım. Bunları düşünmek zorunda kalmazsın.
Seninle kalacak kimse yok mu diye sordu Yuna. Akraban, arkadaşın.
Ben kimseyi istemiyorum dedi Claudia. Yalnızca Penny'yi istiyorum.
13. ayrımın sonu. Sayfa 162.